Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programına hoş geldiniz. Programımızın bu haftaki konuğu Doktor Hüseyin Küçükali. Hüseyin Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Şimdi Hüseyin Hocam, önce biz sizi tanımamız lazım benim konuya giriş yapabilmem açısından. Ki onun üzerine kurgulayayım. Çünkü böyle format dışı bir program tasarladık sizle birlikte. İlgi çekeceğini ümit ediyoruz. İnşallah. Önce buyurun, sizi tanımak isteriz kısaca.
İsmim Hüseyin Küçükali. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunuyum. Şu anda İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nde şikayet, öneri ve hasta hakları değerlendirme birimi sorumlusu olarak çalışıyorum. Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi'nde halk sağlığı alanında doktora yapıyorum. Sivil toplum açısından da Uluslararası Genç Derneği'nde gönüllü olarak çalışıyoruz.
Allah kolaylık versin.
Diyelim.
Şimdi Hüseyin Hocam, teşekkür ederiz. Sağ olun. Böyle çok kısa ve öz bir tanıtım oldu. Sağ olun.
Açarız.
Ama böyle sanıyorum bir takım dinleyenlerimiz ufak bir mesaj almıştır burada. Şimdi biz bu programda dinleyenlerimizin, sağlıklı kişilerin, hasta olmak üzere olanların ve hastaların şikayetlerini konuşur. Bunlara derman olmak yolunda bir adım atmaya çalışırız. Baş ağrısı bir şikayettir, diş ağrısı bir şikayettir. Evet, bunların hepsi şikayet ama bir de hasta şikayeti kısmı var hocam. Şimdi sizin ilgi sahanızı gördük. Hastalar bir şeyden şikayet ettiğinde İstanbul gibi devasa bir cumhuriyette sizi buluyorlar anladığım kadarıyla. Evet. Olay derlenip toplanıp size mi geliyor,
evet,
gerçekten?
En yani son noktasında.
Hangi gelir. Kanaldan şikayet gelirse, sağlıkla ilgili şikayet varsa Hüseyin Bey bulunacak.
Evet, İstanbul'un tüm dört bir tarafında sağlıkla ilgisi olabilecek.
Kenarından geçen
her türlü şikayet İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nde bize geliyor.
Şimdi Hüseyin Hocam, konu gerçekten çetrefil bir konu. Çünkü niye? Şimdi siz hekim olarak konuşuyorsunuz ama buradaki temsil ettiğiniz yer idarenin bir mensubusunuz. Evet. İdare bu olaya nasıl bakar? Hüseyin Bey'in baktığı açıdan bakar. Ben hekimim ama burada size bir hasta yakını olarak, bir hasta adayı olarak ve bir hasta olarak da şikayetlerimi ileteceğim. Ama bunun yanı sıra işte burada bir hekim arkadaşımız, hekim haklarını savunmak manasında bulunmayacağı için bu vazifeyi ikimiz birlikte deneyeceğiz inşallah. Şimdi
merak
şöyle
ediniz.
Çok komik yani, ama emin olun komik bir hadise yaşandı geçen hafta. Ben de gördüm. Evet, acillerin durumu perişan. Başlık bu. Herkesin dikkatini çekiyor. Benim de dikkatimi çekti. İşte şu hastaneye gittik, 4 saat sıra bekledik. Koyun kenara. Evet, çok haklısınız. Acil 4 saat beklememek lazım. Ama hemen cevap geliyor. Acile bu kadar hasta geldi. Hastane ne yapsın? Oda sayısı bile belli. Her odaya doktor koysanız gene yetişmeyecek. Hekim sayısı belli. Hekim günde 8 saat çalışır. Nöbet tutuyorsa 16 saat çalışır. 72 saat çalışmak diye bir meslek yok. Hekim de bitecek bir müddet sonra muhakkak. Bunu nasıl çözeceğiz? Bunu bir kenara koyuyorum ama bana komik gelen taraf şu. Türk basınının amiral gemisi diye bilinen, hani böyle saçma haberin, zırva haberin, yalan haberin zirvesi bir gazete vardır malumunuz. Eskilikten başka bir şöhret yoktur aslında, bir ünvanı yoktur. Bu gazete bir haber yapıyor. Haberde efendim aciller perişan, bir kedi enfekte atık kutusuna girdi, çıktı sedyelerde zıplaya zıplaya gitti. Böyle rezillik olur mu? Başlık bu.
Güzel kurgu.
Yani ama bakıyorsunuz gerçekten korkunç. Hele bir düşünün, Haydarpaşa numune, Ümraniye eğitim araştırma. Sizden bir önceki hasta AIDS hastası mıydı, hepatit B miydi? İşte ne, her şey olur. Olmaması mümkün değil. Bir gün sonra Sağlık Bakanlığı çok güzel cevap verdi. Yani bunu yapan adam o kadar akıldan da noksan bir tip ki, kameradan haberi yok herhalde. Koridorlarda kamera bulundular. Emin olun muhabir kediyi ite 3-4 koridor geçirerek acil servisin içine sokuyor. Ama iterek sokuyor gerçekten. Sağlık Müdürlüğü bunun sitesinde yayınlamış. Görüntüler de var. Adamı da ok içine almışlar. Adam gerçekten psikopat bir şekilde kedini iterek ağacın içine sokuyor. İçeride de biraz kovalıyor hayvanı. Sonra da resimlerini çekip hastaya haber yapıyor. Yani ilk gördüm. Ben de o hastanede çalışan birkaç arkadaşım var. İsmini zikretmeyeyim. Takılmak için onlara çektiğim resmi gönderdim. Kedi de çok sevimli bir kediydi. Bak sizin hastane böyle olmuş falan diye. Ertesi gün de haberi görünce ya oturun ağlayın yani. Böyle yazık psikopatlar da olayın üçüncü cephesi.
Kesinlikle.
Şimdi hastalar haklı. Hasta yakınları haklı. Doktorlar da haklı. Hastane yöneticileri haklı. Onların üst yöneticileri de haklı. Yani Nasrettin Hoca gibi olduk hocam. Nedir bu durum? Nasıl çözülür bu mevzu?
Ben şöyle söylüyorum. Tıp fakültesinde bize ilk olarak şikayetiniz nedir demeyi öğretiyorlar.
Öyle, aynen öyle.
Oradan itibaren biz hala şikayetiniz nedir diyoruz. Şikayet dinlemeye devam
siz
ediyoruz.
Siz kulvarı değiştirdiniz,
evet,
artık.
Biraz daha geniş perspektiften dinliyoruz diyelim. Şimdi burada olayın aslında şöyle ele almak daha doğru diye düşünüyorum. Biz öyle ele alıyoruz. Hep bunlar tabii şikayet dile pelesenk olmuş olduğundan hep öyle kullanılıyor ama biz daha çok geri bildirim demeyi tercih ediyoruz. Geri bildirim derken bunun içinde şikayeti, önerisi, ihbarı, talepleri,
tebrik ve takdirleri
gibi çok fazla, aslında yelpaze çok daha geniş. Sadece şikayetlerden ibaret değil, olmasın da zaten. Ama tabii bunların içinde şikayetler önemli bir yekün tutuyor. Biz bunlarla ilgili İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nde şu anki İl Sağlık Müdürümüzün inisiyatifiyle ve talimatıyla kurulmuş yeni bir birimiz aslında. Normalde diğer İl Sağlık Müdürlüklerinde böyle bir yapılanma yok. Fakat işte valimizin de onuruyla İstanbul'a özel olarak şikayetler ve öneriler ve tüm bu diğer geri bildirimlerle ilgilenmek üzere ayrı bir müstakil bir birim kurulmuş durumda. Peki. Aslında bu başlı başına bu konuyu ne kadar idarenin ciddiye aldığının somut bir göstergesi.
Ama hocam iki taraftan, üç taraftan, dört taraftan ciddiye alınmalı. Bir, hükümetsiniz, vatandaşın dediğini ciddiye alacaksınız. Evet. Birçok yerde para alışverişi var, esnafsınız, müşterinin dediğini dikkat edeceksiniz. Bizim bir türlü anlatamadığımız nokta, hekimlikle ilgili bir tane kanun vardır. Tababet ve şuabat sanatların tarzı icrasına dair kanun. Evet. Ama ne diyor? Sanatlar diyor. İşler, evet, meslekler demiyor. Hekimlik bir sanattır. Böyle olunca karşınıza gelen şey çamurdan, kilden vazo yapmak değil bu. Hastanın gönlünü yapmak lazım. Kesinlikle. Buna talipseniz hekim açıdan başka bir bakış açısı. Evet. Hasta açısından bakıyorsunuz ya, size hizmet için gecenin üçünde ayakta duran bir adam var, siz de ona öyle bir bakacaksınız. Buyurun hocam, denklemi nasıl çözüyorsunuz?
Evet, denklem aslında hep böyle zor denklemlerle muhatabız ama burada tabii şu da var. Sanat dediniz, madem oradan gidelim. Her sanatın bir usulü, erkanı, bir disiplini vardır. Bir hüsnü hat sanatını dahi düşünecek olursanız nokta hesabı güdülür. Nokta hata yaptığınız anda üstü çizilir.
Göze batar. Öyleyse,
yani üstadının, işin ehlinin gözüne batar tabii ki de. Dolayısıyla çok çok katı bir disiplindir hüsnü hat sanatı. Şimdi madem sanat, burada da bu sanatın gereği olarak zaten bizim bu işi her boyutuyla ele almamız gerekiyor. Şu anda modern dünyada zaten insanların geri bildirimlerini ciddiye almamak diye bir şey zaten söz konusu değil.
Mahalle esnafı bile geri bildirimleri dikkate alıyor.
Kesinlikle. Ve bunların önemi zaten günümüzde herkes tarafından kavranmış durumda. Önemli olan burada etkin mekanizmaları kurabilmek. Bunları, çünkü çok fazla sayıda şeyden bahsediyoruz, geri bildirimden bahsediyoruz.
Çeşit olarak.
Çeşitliliği de çok yüksek, sayısı çok yüksek ve de önem derecesi farklı. Yani burada çok büyük bir veriden bahsediyoruz. Sizin bunu aslında işe yarar hale getirebiliyor olmanız sizin maharetiniz. Bu zamanın da büyüsü belki de bu. O denklemi çözecek olan da sizin bu çok devasa büyük veriden nasıl bir fayda çıkarabileceğiniz üzerine gösterdiğiniz hüner. Bu da ayrı bir sanat işte. Yani biz de biraz...
İdarecilik sanatı da girmiş oldu işin içine.
Evet, biraz da onu şu anda yerleştirmeye çalışıyoruz. Müstakil bir birim olması çok güzel. Şu anda İl Sağlık Müdürlüğü'nde yani açık söyleyeyim, hani müthiş bir ekibimiz var. Ve işte idarenin de üst yönetimin de buna teveccühüyle şu anda gerçekten çok iyi çalışan bir ekibimiz var. Ve gerçekten şikayetleri, önerileri, geri bildirimleri nasıl etkin ve hızlı bir şekilde değerlendirebiliriz'in üstüne kafa yoruyoruz. Özel yenilikçi metotlar deniyoruz. Mesela şu anda geliştirdiğimiz İl Sağlık Müdürlüğü tarafından altyapısını hazırladığımız ve de şu anda kullanmaya başladığımız yapay zeka destekli şikayet değerlendirme, önceliklendirme mekanizmalarımız var.
Önce robottan mı geçecek yani bizim şikayetler?
Önce değil, beraber diyelim. Kesinlikle tabii bu bugünlerin tartışma konusu robot mu insan mı? Kesinlikle şikayetleriniz, her türlü geri bildirimleriniz ilk olarak bizimle muhatap oluyor.
Yoksa çok sinir bozucu oluyor. Çağrı merkezinde 3'e bas, 5'e bas, hiçbir zaman aradığımı bulamıyorum ben orada.
Sağlık Bakanlığı olarak bu noktada gerçekten çok iyiyiz. Çünkü ilk olarak karşınıza insan çıkarıyoruz. Sağlık Bakanlığı'nın SABİM, Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi'ne bağlandığınızda, belki onları da konuşuruz daha sonra, İlk olarak karşınıza insan çıkıyor.
Hatta oradan başlayalım şimdi. Buyurun. Hüseyin Hocam, ben işte geçen gün bir mevzudan dolayı tepkimi dile getirmem gerekiyordu. BİMER'e yazdım. Sağ olsunlar. Çok sonuç üretemediler ama ilgilendiler, eksik olmasınlar diye düşündüm sonradan. Size hangi mekanizmalarla ulaşılıyor? Şimdi öncelikle İstanbul özelinde bir cevap verin lütfen. Ama radyomuz şu an 105 ülkeden dinlenen bir radyo. Bütün dünyaya yayın yapıyoruz ama 105 ülkeden dinlendiğimizi biliyoruz. Türkiye'de her şehirde, her ilçede, her ülkede, köyde dinleyenlerimiz var. İstanbul'da bu iş nasıl oluyor? Bir, özeldeki sorumuz. İki, genel kültür olarak zaten biliyorsunuzdur. Bayburtlu bir vatandaşımız ne yapmalı? Bir sıkıntısı olduğunda diyelim.
Şimdi çok güzel farklı çeşitli mekanizmalar ve kanallarımız var. Aslında İstanbul üzerinde yaptığımız şey sadece bunların üzerine eğilmek ve bunları geliştirmek, hızlandırmak.
Bütün Türkiye'de aynı aslında mekanizma.
Aslında tüm Türkiye'de yaygın kullanılan mekanizmalar var. Bu noktada Türkiye gerçekten çok iyi bir ülke. Çünkü mesela Amerika Birleşik Devletleri'ne baktığınız zaman toplu bir mekanizma yok. Sağlıkla ilgili birçok konuda gerek sağlık verilerinin toplu olarak yürütülmesi, gerek bu tarz şikayetler, her hastane, her hastane grubu ya da belli bir sigorta grubu kendi özelinde değerlendiriyorlar işi. Ama şimdi biz tüm Türkiye'ye de aynı mekanizmalar aktif olarak çalışıyor. Sağlıyoruz. Bu da ülkenin her yerine aslında eşit imkan tanınması açısından çok güzel. O yüzden dinleyicilerimiz müsterih olsunlar. Bu söylediklerimiz çoğunlukla tüm illerimiz için geçerli. İstanbul'da da şeyde de diğer bütün illerimizde de aynı mekanizma var. Bunların başlıcası bizim ilk olarak söylediğimiz SABİM diye kısalttığımız Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi diye bir merkezimiz var. Bu merkez bir call center beraberinde de yani çağrı merkezi ve beraberinde de işte sağlık personellerinin desteklediği bir çağrı merkezi olarak şu anda çalışıyor. 184 bütün Türkiye'den arandığında karşınıza Sağlık Bakanlığı çıkıyor ve bir insan sesi çıkıyor.
Ya çok güzel.
Ve sizi karşılıyor. İlk olarak içinde bulunduğunuz durum, her türlü geri bildirimimiz sizden alınıyor. Bunlar arka planda bir arkadaki ekip tarafından çok hızlı bir şekilde birkaç dakika içinde hızlıca değerlendirip size geri dönüş sağlanılıyor. Ve eğer sorununuz o anda çözülebiliyorsa, cevabı bilinen bir sorunuz varsa, mesela şu aşı nerede yaptırılıyor? Nasıl ulaşabilirim?
Bilgi edinmek istiyorsun.
Bir bilgi almak istiyorsun ve bu kolay, cevabı bilinen bir şeyse hemen size 5 dakika içinde, dakikalar içinde geri dönülüyor ve cevabınız söyleniyor. Olay orada kapanıyor. Peki. Burası çok önemli. Ha, ola ki çetrefilli bir konu. Araştırılması ve devamı getirilmesi gereken.
Gittiğiniz hekimin tıbbi müdahalesinden memnun kalmadınız.
Mesela bunun gibi, ya da işte daha kötü şeyler de olabiliyor tabii, istemiyor gönül ama hani malpraktis dediğimiz yanlış uygulamalar söz konusu olabiliyor. Ya da diğer idari hatalar, suçlar olabiliyor. Bu gibi durumlarda ne oluyor? Bu SABİM bu topladığı geri bildirimleri bizlere havale ediyor. Yani biz o aşamadan itibaren devreye giriyoruz ve İl İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü olarak sizin ihtiyacınızı değerlendirip buna uygun bir şekilde işlemesini, sürecin takip ediyoruz. Tüm koordinasyonu İl Sağlık Müdürlüğümüz yapıyor. Bu noktada
illerde her ilin kendi sağlık müdürlüğü yapıyor.
Her ilin kendi İl Sağlık Müdürlüğü yapıyor.
Peki ne oluyor, Bayburt'tan biri aradığında Ankara mı çıkıyor telefona?
Hayır, bu Türkiye'de farklı konumlarda yerleştirilmiş böyle yüzlerce, binlerce çalışan olan çağrı merkezleri var. Tamamen teknolojik altyapıyla çalıştığı için illa hangi ilde olduğunun hiçbir önemi yok. Erzurum'da benim bildiğim bir merkez var. Birkaç ilde farklı illerde. Ama toplananlar kendi ilinde değerlendirilmek üzere havale ediliyor. Oradan sonra biz devreye giriyoruz dediğim gibi ve diğer devlet organlarını da devreye sokarak, hastanelerdeki en uçtaki organları devreye sokarak, gerektiğinde ilçe sağlık müdürlükleri eliyle, gerektiğinde kendi şubelerimiz eliyle ya da diğer kamu kaynaklarını seferber ederek o işi çözmeye çalışıyoruz. Bu döngüde kesinlikle bu işi çok ciddiye alıyoruz. Özellikle bizim amacımız şu, İstanbul özelinde en çok dikkat ettiğimiz husus, biz bu geri bildirimleri nasıl kaliteye çevirebiliriz? Şimdi bu geri bildirimler bir kişinin sorununu hadi çözdünüz bir şekilde. Ama aynı sorun tekrar tekrar gelmeye devam edebilir. Neden analizi yapıp köküne inip işin oraları çözmemiz, oraları geliştirmemiz ya da benzer sorunları toplayıp bunları analiz edip özgün çözümler geliştirmemiz gerekiyor. İkinci bir kanal BİMER, sizin de andığınız üzere Başbakanlık İletişim Merkezi. Bunlar aslında çok güzel. Yani bu çeşitli kanallar olması çok güzel. Yani vatandaşın sesini devletin şu anda dinlediği, kulak verdiği, duymak istediği, dört kulakla duymak için can attığı anlamına geliyor aslında bu. Başbakanlık İletişim Merkezi'nin çok güzel bir internet altyapısı var. Burası da hakeza aynı şekilde geri bildirimlerin toplandığı Başbakanlık tarafından yürütülen bir merkez. En nihayetinde orada yalnız ilk aşamada çözüm mekanizması yok. Orası normal devlet hiyerarşisiyle işliyor ve Başbakanlıktan valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü aracıyla böyle silsile yoluyla aktarılıyor.
O zaman bir 184'de takılalım.
Evet. Yani biz tabii Sağlık Bakanlığı olarak Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi'ni tavsiye ediyoruz.
Aracı kullanmaya gerek yok.
Bununla beraber şikayetinizin içeriği birden fazla kamu kurumunu ilgilendiriyorsa veya bu şikayetinizi yazılı olarak dile getirmeyi daha hoşlanacaksanız, onun güzel bir web sitesi, altyapısı vesaire var. Tabii ki o kanaldan da gönderildiğinde eşit bir şekilde, biz şu anda hiçbir ayrım yapmadan hangi kanaldan gelirse gelsin eşit bir şekilde muamele ediyoruz. Bir diğer kanalımız yine Cumhurbaşkanımızın kurduğu, bu hakeza BİMER de onun döneminde kurulmuş bir sistemdir. CİMER, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi. Orada da yine aynı mantıkla, tamamen bir BİMER'le aynı mantıkta silsile yoluyla ilgilisine aktarılıyor. Tabii burada dördüncü ve çok önemli bir nokta, çok az bilinen o bir kanal daha var. Özellikle onun altını çizmek istiyorum. Bu da hasta hakları birimlerimiz var bizim. Şimdi ben özellikle bu programda hani bunun altını çizmek istedim. Neden? Az biliniyor, halbuki çok etkili. Nedir o?
Lokal uygulama olduğu
için. Aynen öyle. Yerinde çözüm. Hasta hakları birimlerimiz var. Tüm şu anda Türkiye'de ve İstanbul özelinde de konuşacak olursak, tüm devlet hastanelerinde, ağız diş sağlığı merkezlerinde, özel hastanelerde bulunan gerçekten somut birim bunlar.
Ama böyle diyorsunuz da Hüseyin Hocam, burada şöyle bir sıkıntı oluyor. Anlattınız ya, işte biz ciddiye alıyoruz, disiplinli çalışıyoruz. Üstümüz de bunu istiyor. Biz de bu gayretteyiz ve yenilikçiyiz. İş çözmeye çalışıyoruz. Evet. Standartizasyon güzel bir standart, üst bir standart. Ama hasta hakları birimlerine çok kurum dolaştık, bilirsiniz hekim olarak. Maalesef oradaki Mehmet abinin şeyine kalıyorsunuz. İnsan. Mehmet abinin becerisine, Mehmet abinin işten ne anladığına evet. kalıyor meseleler.
Aslında şöyle söyleyeyim. Hasta hakları birimleri bizim önemsediğimiz birimler, oradaki çalışan kişiler de önemseniyor. Biz onları birer birer dikkate alıyoruz. Bakın, her bir hasta hakları birim sorumlusu hastanelerin içindeki somut birimlerdir bunlar. Ayrı odaları vardır hastaları dinlemek için.
Kapıyı açınca bir adam görürsünüz
evet.
karşınızda.
Karşınızda görürsünüz. Şunu net bir şekilde söyleyeyim. Bu kişiler tekil olarak dikkate alınan, tek tek her biri için olurlar alınan, her birinin diplomasına, yeterliliklerine bakılan kişilerdir, bu bir. İkincisi, yine bu kişiler düzenli olarak eğitimden geçirilmektedirler. Eğitim almamış bir hasta hakları birim sorumlusu olamaz şu anda. Hasta hakları birim sorumlusu olmak için onun işte 8 saatlik bir teorik, 8 saatlik uygulama bir eğitimden geçmeleri gerekiyor. Ve ben şunu görüyorum, ortalama olarak konuşalım. Tabii hani standart sapmaları vardır ama şunu söyleyebilirim. Gerçekten hasta hakları birim sorumluları bizim oradaki temsilcimiz gibi görev yapıyorlar.
Her hastane nerede oluyor? Belli bir yerleri var.
Genellikle biz bunları hastaların en kolay ulaşabileceği polikliniklerin hemen girişinde özellikle tabelalarla yol gösterilmiş bir şekilde konumlandırmalar. Zaten mevzuatları yapılıyor.
Bir köşeye saklanmasınlar.
Yok.
Yani.
Hatta gerçekten birçok hastanenin çok şık böyle oturma grupları vesaire olan odaları da var. Şimdi bu hasta hakları birimleri hastanede yaşanan sorunlarda herhangi bir branşta yaşansın, herhangi bir poliklinikte yaşansın, devreye girip İl Sağlık Müdürlüğü adına hatta orada o sorunu yerinde çözebilme kabiliyetine ve yetkisine sahip aslında birimler. Burada arabuluculuk yapılıyor. Zaten baktığımız zaman gerçekten sorunların birçoğu iletişim kazaları olabiliyor ya da bazı bürokratik engeller olabiliyor.
Kişilerden
kaynaklanabiliyor. Dolayısıyla en güzel, benim en çok tavsiye ettiğim, bu işin içinde olan bu işe mesai harcayan, emek harcayan biri olarak tavsiye ettiğim birinci kanal hasta hakları birimleri. Ve gerçekten sorununuzun o anda çözümünü elde edebiliyorsunuz.
Şimdi Hüseyin Hocam, ben 10 küsür yıl olmuş devlet hizmetinden ayrıldığım için, üniversite, özel hastane vesaire nedeniyle. Ben son bıraktığımda, ne yalan söyleyeyim, hani hasta hakları diye bir birim bazı yerlerde yoktu. Olan yerlerde de işte en kıdemli, en böyle başka işte uğraşmak istemeyen emekli yaklaşmış bir abimiz oturur. Orada Marco Paşa modunda dert dinler. Hani dök derdini ummana dinler ama bir şey çıkmazdı ortadan. Çıkıyor mu sahiden? Yani
şu anda çıkıyor. Ha,
yani peki ne geliyor hocam? Tamam, şimdi çatıyı anladım, kurguyu anladım. Bu alıcılarınıza, yani evet. Sabime, Bimere, Cimere, 184'e hasta hakları sorumlunuza mesela en çok ne şikayet geliyor ve siz ne üretiyorsunuz arkadaş burada? Hasta gelip şunu dediği zaman, ben bir hekim arkadaş beni gördü, muayene etti ama benim şikayetlerimi doğru düzgün dinlemedi. O sırada cep telefonuyla mesaj yazıyordu. Laf ola beri gele iki tetkik istedi, yolladı beni mesainin bitmesine yakın evet. desem. Şimdi A seçeneği, gerçekten hekim evet az dinlemiş gibi gözükebilir ama çok standart bir tablodur, belki adam haklı. Evet. B seçeneği, dışarıdan baktığımda hasta çok haklı. Zaten mesai bitecekti, beni başından savdı. Böyle bir pozisyonda ne yapar mesela sizin adamınız?
Böyle bir pozisyonda eğer birinci baktığımız şey, şimdi hasta hakları dedik zaten. Bu birimlerin ismi hasta hakları. Hasta hakları dediğimiz şey, böyle bir listesi vardır. Hastanelerde girdiklerinde, evet, duvarlarda işte, vesaire.
Mahremiyet görüyorsun. Hakkı, dini ve cibelini
evet.
yerine
onların getirmek. Onların aslında ilki, şimdi oradan başlayalım. İlki şudur. Sağlık hizmetinden genel olarak faydalanabilme hakkı. Şimdi
genel olarak ne demek hocam?
Bu şu demek. Yani sen o hizmeti alabildin mi? O hizmeti alabildim. Yani şeye bakalım. son çıktı.
Büyük bakalım. Fotoğrafa.
Evet, bakalım. Eğer gerçekten buradaki baktığımız zaman hastamız ya da sağlıklı vatandaşlarımız da olabilir herkese. Buradaki hizmeti almasında bir sorun yaşadıysa burada o hizmeti almasını sağlıyoruz. Biz her türlü bize başvurular geliyor. Yok işte bu kişiyi cezalandırın, bu kişiyi şöyle yapın, bunu yapın, asın, kesin.
Ama şikayet etme, sürün. Hala konmamışsın hocam orada.
Evet, bunun gibi çok şeyler geliyor. Ama bizim birinci baktığımız o değil. Birinci baktığımız şey vatandaşın gerçekten oradaki ihtiyacını giderebilmek, oradaki hizmetten faydalanmasını sağlamak. İkinci baktığımız şey oradaki sorunun bir daha tekrarlanmaması için kaliteyi geliştirmek. Üçüncü olarak baktığımız şey, yani bu genel sıralamamız bu. Üçüncü olarak burada bir suç unsuru varsa bu suç unsurunun üstüne gitmek, cezasını kesmek. Ama dediğim gibi birinci yaklaşımımız ve çok samimi söylüyorum bunu. Çok farklı şikayetler geliyor.
Ne geliyor hocam mesela? Böyle eğlenceli bir şeyler var mı?
Tabii onlara da gelelim. Şunu bitireyim sadece. Çok farklı şikayetler geliyor. Bakıyorsunuz hiddetle yazmış, şunu yaparım, bunu yaparım bilmem ne. En sonunda işini çözdüğünüz zaman hiçbir şey kalmıyor. Yani dolayısıyla o birinci adım çok önemli. Orada da hasta hakları birimlerimiz olsun, biz olalım, İl Sağlık Müdürlüğü, merkez olsun. Biz vatandaşın işini çözmeye odaklanıyoruz. Bunun bir çözümü var mı? Ama tabii burada taleplerin de makul olması gerekiyor. Bazıları işte özellikle rapor konusunda çok fazla bunu yaşıyoruz. Bakıyorsunuz işte bana şöyle bir rapor verin. İstiyorum, vermiyorum. Ya da doktordan rapor istedim, vermedi.
Vermedi. Şimdi
burada vatandaşın en önemli sorun buradaki şu. Vatandaş bilmiyor. Bilmiyor. Biz bazı kalıplarla yürütüyoruz. Mesela nedir rapor konusunda? Çocuk size de geliyordur.
Çok çok.
Çocuğum sınavı var. Okula aynen. Gitmek istemiyor. İşte bir rapor versen ne olur ki? Değil
ne
mi?
Olur hocam peki?
Ne olur ki? Şimdi burada aslında bizim bazı şeyleri yanlış algılamamız ve vatandaşa yanlış mesaj vermemizden kaynaklanıyor. Neden o okuldaki öğretmen böyle bir mesaj veriyor ki gelmeyeceksen rapor al. Mesela öğretmenlerin dilinden çıkan bir şeydir.
Öyle çok standart.
Halbuki öyle bir şey değil ki. Rapor ne demek? Rapor bir hekim seni değerlendirmiş ve bir kanaate varmış. Bu kanaati yazmış. E şimdi bunun doğrusu buysa ben seni değerlendirmedim. Bir kanaate varmadım. Böyle bir kanaate
zaten
varmadım.
Zaten değerlendirsem de o kanaate varmayacağım.
O kanaate varmayacağım. Dolayısıyla zaten rapor isteme diye bir şey yani soru yanlış.
Eşyanın tabiatına aykırı.
Dolayısıyla biz burada ne yapıyoruz mesela? Vatandaşımıza bunun doğrusunu anlatıyoruz. Diyoruz ki rapor dediğin şey budur aslında. Şunu fark ediyoruz. Bazı şeyler böyle sık günlük hayatta kullana kullana hiç anlamına bakmamışız. Rapor gitmemek, işe gitmemek, okula gitmemek için bir
rutin evrak.
Geçiş kartı. Rutin bir evrak. Halbuki öyle değil. Biz burada bir sağlık kararına bahsediyoruz. Bunun gibi eğer çoğunlukla vatandaşın bilgi eksikliğinden kaynaklanabiliyor bu durumlar ya da alışkanlıklardan kaynaklanabiliyor. Kötü maalesef böyle bürokratik kötü alışkanlıklarımız var. Dolayısıyla bu gibi şeylerde bu yola gidiyoruz. Vatandaşın çözümü bulmasını istiyoruz.
Hüseyin Hocam şimdi dedik ya hastalarımızın bir geri bildirim mekanizması olmalıdır. Bunlar işte şu kanallarla olmalıdır. Bunlar bu şekilde gelir. Biz bunu değerlendirir ve şu temel prensiplerle sonuca götürmeye çalışırız. Tamam bunu anladık ama şimdi örnekler üzerinden gitmek isteriz. Öncelikli olarak mesela bazen çok makul talepler oluyor. Ben hastaya bakıyorum. Diyorum ki bu çocuğun boyu çok kısa. Standart tetkiklerini yapıyorum. Olmuyor. En sonunda bir çocuk endokrinolojisine gitmeniz gerekmekte. Hastamız peki teşekkür ederiz diyor. Alıyor gidiyor. Hani endokrinoloji zor söyleniyor diye yazıp eline alıyor bunu. Sonra gidiyor. 182 miydi?
Randevu. Evet.
Arıyor 182. Endokrin alamazsınız diyorlar. Ya niye alamam arkadaş? Benim bir çocuk doktoru. Alamazsınız. Yeşil alan mı alıyor? Ne oluyor? Kırmızı bir şey alıyor.
Yeşil liste var bir. Evet.
Sağlık ocağı hekimine gidip
dala gitmeden önce ana branştan geçmeniz
gitmek gerekiyormuş.
Evet.
Ama aile hekimlerinin böyle bir yetkisi varmış. Yeşil alan açmak mı? Öyle bir şey deniyor. O çocuk endokrinolojisine gidebilir derse ancak gidilebiliyormuş. Şimdi vatandaş çıktı. Ya vatandaş olarak işte güvenli bir hekime gitti. O endokrine git dedi. Ama o kahrolası telefon vermiyor randevuyu. Buyurunuz.
Evet. Şimdi bize zaten en çok gelen başvurulardan, geri bildirimlerden bir tanesi budur. Randevu bulamama ya da randevu ile ilgili sorunlar, randevusuna gitti, giremedi vesaire. Şimdi burada ilk olarak mekanizmayı doğru bilmemiz gerekiyor. Şimdi MHRS, Merkezi Hekim Randevu Sistemi, Türkiye'de 2009 yılından itibaren, İstanbul'da 2012 yılından itibaren kullanılan bir sistem. Ve gerçekten şu anda çok efektif olarak çalışıyor. Birincisi, önceki bizim randevu alışkanlığımız yok.
Hiç hayatta evet, olmaz.
Genel manada randevu bir kültür aslında. Yani karşılıklı bir sözleşme. Şu saatte şurada buluşalım demektir aslında Rano. Bu kültürün oturmamasından kaynaklanan bazı sorunlarımız var. Ama bazen de dediğiniz gibi randevu almak isteyip alamama durumu da söz konusu oluyor.
Prosedürü bilmemekten kaynaklanan.
Evet, şimdi ilk olarak prosedürü doğru bilmek gerekiyor. Burada ne var? 182 MRS hattımız var. Bu telefon hattından yardımcı oluyorlar. Ama benim daha çok tavsiye ettiğim, şimdi artık daha herkes akıllı cihazları, bilgisayarlara ulaşım daha da kolaylaştığı için özellikle tavsiye ettiğim MHRS'nin web sitesine mhrs.go.tr adresi ve de bunun mobil uygulamaların kullanmalarını daha çok tavsiye ediyorum. Neden diyeceksiniz? Telefonla, eğer bir insan sesinizi duymak istiyorsanız yine o daha iyi olabilir ama telefonla tek tek soruyorsunuz ya da işte orada sizi yönlendiriyorlar, bir şekilde bulmaya çalışıyorsunuz. Eğer bu teknolojik cihazlara yatkınsanız, kullanıyorsanız günlük hayatta, bu web sitesi tüm seçenekleri önünüze getiriyor, size alternatifler sunuyor ve çok daha kolay bir şekilde gönlünüzün istediği, size en uygun randevu bulmanızı sağlıyor. Öncelikle buraları kullanmak lazım ve buralardan denemek lazım. Prosedür şu şekilde, hemen onu toplayayım bahsettiğiniz şey. Yan dal branşları için, şimdi buralarda yan dal gerekmesi, yan dal branş hekiminin muayenesinin gerekmesine ana dal branşları karar versin isteniyor. Çünkü bu da hasta dağılımını doğru bir şekilde, kaynakları doğru bir şekilde aslında paylaştırabilmek
çok
için.
Çok sık görüyoruz hocam. Çocuk doğmuş, 3 günlük bebek, ciddi kalp problemi var. Ameliyat olacak, olmazsa ölecek, kalacak ciddi problemleri var. Bu da çocuk kardiyolojisine gidiyor. Bizim evet. Oğlan geçen gün 8 saat top oynamış, sonra kalbini tuttu, ağrıyor gibi dedi diyenler de kalbi kardiyoloji gitmek istiyor. Kalbim pırpır etti diyor adam. Evet, evet. Çıkmaz mı? Çıkar da illaki bir değerlendirme evet. ister bu. Nasıl organize olacak?
Dolayısıyla aslında burada biz yine bir yanlış anlayışımız var. Nedir o? Bir hoca görsün. Değil mi?
Hoca görsün.
Hoca görsün. Bir doçente, bir profesör görsün. Ya, halbuki biliyoruz ki biz hekimler olarak şunu çok iyi biliriz. Yani çoğu zaman şey değildir. Profesör en iyi bakacak, size en iyi tedavi verecek kişi profesör değildir. Çoğu zaman uzman hekimler ve aile hekimleriniz size çok daha iyi, kaliteli ve gerçekten sorununuzu çözecek hizmeti verecek yerlerdir. O yüzden bu sağlık hizmetlerinin doğru olarak paylaştırılması adına gerçekten ihtiyaç olan kişinin gitmesi için bu yan dal branşlara böyle bir uygulama var.
Gayet
ne oluyor? Önce anadala gidiyorsunuz. Anadal çoğu zaman çözer zaten. Gerçekten baktığınız zaman bir çocuk hekimi zaten çoğunlukla çocuk
göğüs ağrısının bir çocuk evet. kardiyoloji problemi mi olduğu yoksa basit bir kas iskelet sistemi ağrısı mı olduğunu
evet çoğu zaman da sevk etmeden bu sorunları bu ihtiyaçları giderebilecektir. Burada İşte şöyle bir mekanizmamız var. Ana dal branş hekimleri hastayı gerekli gördüğünde, sevk etmek istediğinde o yeşil liste diye bizim arka planda tarif ettiğimiz, aslında vatandaş çok bilmiyor olması normal. Vatandaş sevk edilmesi gerektiğini bilsin sadece. Yeşil listeye ekliyor. Yeşil listeye eklendiğiniz zaman artık MRS sistemine girdiğinizde o randevu gözükür oluyor size.
Size bir üst segment muamelesi yapıyorlar yani.
Öyle diyebiliriz. Sadece doğru bir şekilde hizmetleri planlamak için diyelim. Hakeza aile hekimleri de böyle gerçekten insanların ihtiyaçları varsa bu şekilde yeşil listeye alma durumları söz konusu. Buralarda da tabii iyileştirmelere gidiyoruz. Önümüzdeki günlerde daha güzel mekanizmalar, daha etkin, daha vatandaşlara anlaşılır, vatandaşların daha iyi anlaşılır. Bunları anlatmamız gerekiyor aslında hekimler olarak. Bu mekanizmaları vatandaşlara, çünkü çok hızlı öğreniyor gerçekten insanlar. Bunlar bilmemesi çok fazla uğraşmasına sebep oluyor. Bakıyorsunuz bir vatandaş, geçen gelmiş başvurulardan biri. Bir 10. kata çıkıyorum diyor. Bir 1. katını. Halbuki niye en baştan biz doğru mesajı
veriyoruz? Niye yorduk hastalığı?
Dolayısıyla yine randevu oradan oraya yormamak lazım. Doğru bilgilendirme lazım. Bu noktada da yine hasta hakları birimlerimiz olsun, 184 hattımız olsun, biz bu bilgilendirmeyi her zaman açığız diyelim. Randevularla ilgili birkaç tüyo verelim madem.
Buyurunuz.
Öncelikle bizim öncelikli hasta grubumuza, yaşlılara, engellilere, riskli gebelere ayırdığımız bazı kontenjanlar var. Çünkü bunlar gerçekten ihtiyaç sahibi, zaruret hali olan durumlar. Bunlara ayırdığımız bazı randevu kontenjanları vardır. Öncelikle bu vatandaşlarımız bu kontenjanlardan faydalanabilirler.
Yani yaşlı dediğiniz kaç yaşın üstü mesela?
Burada bizim 65 yaş klasik sınırımızdı.
Girdim MHRS'ye, yaşım 68 olarak gözüküyorsa zaten bana sistem, daha özel randevu
evet,
verecekler.
Oradaki kontenjanı da verebilir oluyorlar size.
Hayır, kimseye gözükmeyen randevu bana
evet,
gözüküyor.
Size gözükmüş oluyor. Bunu ayrıca açıklamaya bile gerek olmadan size onu verebiliyorlar. Bu birincisi. İkincisi, bunun tersi var bir de. Nedir o? Öncelikli randevular, öncelikli kapatılmış kontenjanlar alınmadığı takdirde bazı branşlarda bu saat 21'de bu randevular boşa düşüyor. Dolayısıyla saat 21 önemli bir aslında.
Öyle mi?
Bu bizim dinleyicilerimize bir jestimiz olsun. Saat 21'de bir denemelerini tavsiye ederiz.
Falanca hastane, falanca poliklinik.
Bir iki randevu boşa düşer orada. Denediğinizde belki alabilirsiniz. İkinci bir tavsiye, yine bu randevular herkes, vatandaşlar önümüzdeki 15 günü görebiliyorlar randevu tamam. sistemimizde. Bu makul olarak hastalıkların doğası gereği uygun görülen süre budur. Yani 15 gün. Çok sonuçta bir ay sonra randevu almanın aslında çok da bir mantığı yok. Baktığınız zaman siz 15 gün sonraya görebiliyorsunuz. Gün dönümlerinde bir sonraki günün randevusu da açıldığı andan dolayı siz artık o günde görüyorsunuz. Dolayısıyla saat
gece
12'de...
Gece teheccüde kalktığınızda iyi randevu bulursunuz.
Çok güzel. Peki. Öyle söyleyebiliriz. Bir diğeri alternatif hastanelere denemeleri. Maalesef bazı ön yargılarımız var. Ben şimdi İstanbul özelinde de söylediğim zaman şimdi bizim kamu hastanelerine bağlı, yani devlete bağlı çalışan şu anda zannediyorum 80 kadar bir kurumumuz var. Tabii ki de. Yani devlet hastanesi, eğitim araştırma hastanesi, ağız diş sağlığı merkezlerinin toplamından bahsediyorum. Hakeza aile hekimlerine de randevu alınabiliyor meğerse de. Bu da az bilinen bir durum. Şimdi burada bazı şeylerimiz var. Yani şu falanca hastaneye gidelim. Numune hastanesi.
Ama öyle
diye.
Adı üstünde
mesela,
numune. Hüseyin Hocam yani numunelik bir evet. hastane o manada.
Şimdi hastanelerimizin tabii kendi karizmaları var. Ama ben şunu çok samimi bir şekilde söylüyorum. Hekim olarak orada çalışan kişiler benim arkadaşlarım ve biliyorum. Hangi hastaneye hangi hekimin gittiğini de 3 aşağı 5 yukarı gördüğümüzden dolayı şunu söyleyebilirim. Gerçekten şu anda devlet hastanelerinde, eğitim araştırma hastanelerinde, ağız iş sağlığı merkezlerimizde belli bir seviye var. Yani bu seviye gerçekten sağlık hizmetlerinin kalitesi açısından, şu andaki eldeki imkanlar açısından gerçekten iyi bir seviye, tatmin edici bir seviye. O yüzden buradan vatandaşlarımıza ben hastane konusunda çok da şey kalmamalarını, bu ön kabullere dayanmadan...
Yoksa yeni açtığımız Sancaktepe pırıl pırıl hastane diyorsunuz.
Aynen öyle. Sancaktepe gerçekten çok güzel bir hastane oldu. Bunun gibi diğer alternatifleri gözden geçirmelerini...
Randevu isterken...
Muhakkak onlara da bakmalarını tavsiye ediyorum. Hakeza ek binalar. Şimdi hastanelerimizin ek hizmet binaları var. Ama burasının ismi ek hizmet binası olunca karizması biraz düşüyor herhalde.
Ben de bir düşünüyorum şimdi Hüseyin Hocam ama ek hizmet yani niye eklenmiş buna?
Halbuki bu ek hizmet binalarının randevularını da gönül rahatlığıyla alabilirler. Çünkü aynı doktorlar rotasyonla farklı birimlerde çalıştıklarından dolayı.
Peki oralarda tetkik imkanı falan da oluyor mu?
Tabii birçok tetkik imkanımız oralarda sağlanıyor. Olmayanlar için zaten randevulu olan mesela MR için zaten randevulu veriliyorsa o ana binadan da verilebilir o randevu daha sonra gelinecekse. Ama temel tetkikler, kan tahlilleri vesaireler o binalarda da yapılıyor. Önemli benim söylemek istediğim şeylerden bir tanesi vaktinde gidilmesi. Maalesef randevu ismi adı üstünde bir sözleşme aslında bu. İki kişi arasındaki bir söz. Şu saatte şurada buluşalım demek.
Kaç dakika bir randevu veriliyor hocam?
Şu anda 10 dakikada bir randevu veriyoruz. 10 dakika hiç de fena olmayan bir muayene süresi. Eğer bunu sağlayabilirsek maalesef hasta yoğunluğundan dolayı buralardan aşağı düşmeler olabiliyor. Bunu biliyoruz ve geliştirmek için her gün çalıştığımızdan emin olabilirsiniz.
Hekim sayısı kurtarıyor mu şu an? Ne durumda?
Şu anda hekim sayımızı da hala bir eksiklik var. Bunu bakanımız da zaten ifade ediyor. Ama önümüzdeki yıllar içinde bunun kapanmasına çok az kaldığını, birkaç sene içinde bu hekim eksiğini
peki şehir hastaneleri falan açılacak
diye bekleniyor.
Boşluk oluşmayacak mı?
Yok. Zaten şehir hastanelerinin planlaması ona göre yapılmış bir şekilde. Oralara da yine sevk usulüyle vesaire çalıştığında bu boşluğa düşürmeyecek şekilde planlanıyor. Şimdi özellikle şunu söylemek istiyorum. Vaktinde gidilmesi. Yani orada randevu saatimizden 15 dakika önce bulunmamız yeterli. Bazı hastalarımız randevusundan 1 saat, 2 saat önce gidiyor. Sonra da hani bekledim bu da bize geri bildirim olarak.
Yani bir randevusu 12'ye evet. gittim ama niye 1 saat bekledim?
Gidelim gireriz belki aradan. Ama olmadı ki şeyi bozdun. Anlaşmayı bozdun sen. Şimdi sen öyle yaptığın için oradaki hasta mağdur oldu. O aradaki randevular ya da senden sonraki randevular. İşe karıştırmak. Eğer gerçekten ideal bir sistem hayal etsek, belki hiçbir zaman mümkün olmayacak ama ideal bir sistem hayal etsek, herkesin randevu aldığı ve de tüm doktorların tamamen randevulu çalıştığı bir sistem, herkes memnun olacak. Ama bunu tutturamadıkça böyle kavgalar, dövüşler maalesef yaşanıyor. Bir diğeri gidemeyeceğiniz randevular. Bazen çok acil olmayan durumlar için iptal etme gerekebiliyor.
İki randevu, gün sonra kötüleşirsem diye alınmış randevu. Öyle ama kötüleşmemişsiniz.
Var. Evet, veya iyileşmişsiniz. Bunun gibi gerek kalmamış vesaire. Şimdi ben bu randevuyu tamam gitmiyorum. Halbuki sen o randevuyu yer kaplamış oldun. Aslında burada bir kul hakkından söz edebiliriz. Çünkü neden? O randevular iptal edilebiliyor. Şu anda aynı şekilde 182'yi arayarak ya da internet sitesine girdiğinizde çok basit iki tıklamayla randevuyu iptal edebiliyorsunuz. Bu sayede başka bir kişi o randevuyu artık alabilir.
Randevusunu iptal eden veya etmeyenleri kara listeye alıyoruz mu hocam?
Şöyle bizim Sağlık Bakanlığı olarak kara liste şeyimiz yok. Kesinlikle tam ben de ağzımdan aldınız. Şefkat politikamız gereği.
Çok güzel.
Kara liste uygulamıyoruz. Ama bu tabii kötü suistimallerin önüne geçmek için tedbirler almayacağımız anlamında da gelmiyor.
Kiralmen katibin yazıyor ama diyorsunuz.
Kesinlikle. Yani bizim bu tarz şeylere zaten hiçbir türlü mahal vermememiz lazım. Randevusuz gitmeye hiç gerek yok. Ben bunu açıkça söyleyeyim. Ben hekimim. Hekim arkadaşlarım olmasına rağmen hani öyledir bizim halkımızda. Senin tanıdığın vardır bir randevu. Ben kendim dahi randevumu alarak mis gibi gidiyorum ve gerçekten birçok hastanemizde hatta barkodsuz sisteme geçildi. Hiç bankoya bile uğramıyorsunuz bazı özellikle bizim öyle Anadolu mi? Yakasındaki bazı hastanelerimizde. Şimdi onu yaygınlaştırmaya çalışıyoruz.
Gidip randevu kimliğimi aldın, gösterip giriyor muyum içeri?
Randevu aldınız, ekranda zaten yanıyor isminiz, tak diye giriyorsunuz.
O Hüseyin benim diyorsunuz evet. Sadece.
Yok, doktora yine hani kimliğinizi gösterebilirsiniz ama bankoya bile uğramaya gerek yok. Diğer zaten hastanelerimiz genelinde bankoya uğradığınızda zaten randevu saatinizde genellikle içeri giriyorsunuz. Tabii bunda oynamalar olabilir. Çünkü burada hayat memat meselesi söz konusu. Sağlıktan bahsediyoruz. Sizden önceki hasta gerçekten hangi durumda olacağı bilinmiyor. Bu 10 dakikalar ortalamalara göre verilmiş süreler. Dolayısıyla bir hastanınki 2 dakikada 3 dakikada bitebilir. Öbür hastanınki 20 dakika 30 dakika sürebilir. Bunu bizim öngörmemiz de şu aşamada mümkün değil.
Karşılıklı olarak
dolayısıyla
anlayışlı olalım
diyorsunuz. Burada bir anlayış gerekiyor. Biz Sağlık Bakanlığı olarak, hekimler olarak çok samimi söylüyorum. İstatistiklere dayanarak söylüyorum. Bu konuda çok anlayışlıyız. Biz buradaki şeylere ufak oynamalara tolerans gösteriyoruz. Hastaların da bunu bazı şimdi gelir bildirimler var mesela. Biz geldik yarım saat bekledik. Şimdi maalesef beklentiler de zamanla çok değişiyor. Şimdi yani düşünürseniz o işte hastaneler tabii hani kuyruklar
mesela sabah 5'te isim yazılan.
İsim değil mi? Duvardaki kağıda isim yazdırma. Oh. Şimdi oralardan düşününce aslında bunlar çok komik durumlar. Yarım saat bekledim ne demek? Ama bu da insan fıtratı gereği. Sürekli bir gelişme ihtiyacı olduğundan dolayı hepimizde sürekli o yarım saat bile beklememek istiyoruz. Ama buralarda işte birazcık kendimizi tabii frenlemek lazım. Bu dürtüleri frenlemek lazım. Emin olun ki çok büyük bir sağlık ordusu, sağlık takımı size bu hizmetleri en iyi şekilde sunmak için çalışıyor diyelim.
Peki hocam şunu sorsam. Mesela şu tetkik randevuları, ameliyat randevularında falan durumda sıkıntı yaşıyor muyuz?
Şöyle.
Geldim bir devlet hastanesine tomografi çektirmek istiyorum. Kaç güne randevu alıyorum mesela?
Şu anda tomografi için bir iki gündür.
En uzun tetkikimiz 10 gün müdür mesela?
Diyebiliriz yani tabii tekil olarak bir hastane özelinde baktığın zaman belki bir MR randevusu biraz daha sarkıyor olabilir ama şu anda buralarda da vatandaşlara şunu tavsiye ediyoruz. Şimdi bizim Sağlık Bakanlığı bu noktada altyapı iyileştirmeleri de yapıyor. Bir hastanedeki tetkikiniz artık başka bir hastanede de çok rahat bir şekilde görülüyor Sağlık Bakanlığı'nın sunduğu altyapıyla. Dolayısıyla biz burada farklı hastanelerin bakıyoruz çünkü bunu vatandaşın işte görebileceği sistemler kurmaya çalışıyoruz. MRS de bunun gibi bir şeydir zaten. Bakıyorsunuz bir hastanede ertesi gün alınabiliyor. Aynı mahalledeki öbür hastanede bir ay sonraya verebiliyor randevuyu. Hmm. Dolayısıyla buralarda ufak işte lokal çözümler yapıyoruz.
O hastanede hastane pastanede girilecek yani.
Bu da planlar arasında bu tetkik randevularının da yapılması planlanıyor. Çalışmaları sürüyor diyelim. Ben bir de şuna değinmek istiyorum. Özellikle bizim aciller gerçekten sorunlu alanlarımızdan.
Şimdi orada duralım Hüseyin Hocam. En çok bu konuda yarası olan bizim çocuk hekimleridir.
Doğru.
Bize aile gelir. Çocuğumun ateşi var. Şimdi ateşi olan her çocuk acildir. Doğru. Yaşı da müsaitse havale geçirir mi? Geçirir arkadaş. O da doğrudur. Ateş nedir? Şimdi üniversitede bu konuyu ben anlatıyorum. Buyurun. Ateşe ait şey yoktur. Bir konsensüs yoktur. Kabaca koltuk altından ölçenlerde 37.2'yi geçiyorsa ateş, 38'den sonrası önemli ateş deriz. Ama bunun bir derece üstü, bir derece altı da ateştir yine. Vatandaş giriyor. Çocuğumun çok ateşi var.
Evet.
Buyurunuz sizi önden alalım. Bakıyorsunuz çocuk çok güzel. Vardı. Verdim işte nokta nokta ateş düşüyor. Bak düştü. Ama ablacığım sen önden geldin girdin. Bak sıradaki hastalar bekliyor. Ama benim çocuğum ateşi var.
Zaten sana bunları gitti. Konuşulan süre zaten yandı.
Gitti. Evet. İki dakikamız, üç dakikamız gitti. Bunu nasıl çözeceksiniz hocam? Buyurun. Acil nedir?
Evet, burada zaten çok güzel ifade ettiniz.
Kim tanımlayacak? Kimin acil olduğunu kim tanımlıyor?
Burada aslında acilin kimin acil olduğunu aslında hekimlerin kafasında büyük oranda bir şema var. Fakat vatandaşa bunun yansıması farklı olabiliyor. Vatandaşın beklentileri de farklı olabiliyor. Şöyle tablolarla karşılaşıyoruz mesela acil servislerde. Diyor ki ben de koşarak geldim, ben de acilim diyor. Mesela ya da
koşarak geldiysen tabii, acil olamaz.
Ya da mesela uçağım var, uçağı kaçırmamak için biz de aciliz diyor. Şimdi orada
peki buyurun nasıl
kalp krizi geçirmiş
bunu?
Kalp krizi geçirmiş hasta her zamanki örnektir. Mantar olan hasta bakıyorsunuz ben de acilim.
Bunu ayırırsın Hüseyin Hocam ama mesela uçağı olan vatandaşın aciliğini kabul ediyorsunuz mu etmiyorsunuz mu?
Yok. Bizim burada aslında başbakanlık genelgemiz var. Ben bu şeye çok girmek istemiyorum tabii, bu belki sıkıcı gelebilir detaylar ama başbakanlık genelgemiz var bu konuda. Neyin acil neyin acil olmadığını ayıran bir genelge var. Buna göre işlem yapılıyor. Burada vatandaşın en çok bilmesi gereken şey şu. Bize gelen başvurularda da acil ücretsiz bir hizmettir. Dünyanın büyük kısmında böyledir acil servis hizmetleri. Fakat burada şöyle bir ayrım var. Acil olup olmadığınıza hekim karar veriyor. Ve burada üçe ayırıyoruz biz hastaları. Triyaj dediğimiz bir sistem var. Triyaj ayırma demek aslında. Evet. Keşke buralarda daha anlaşılabilir kelimeler kullansak. O günleri de hayal ediyorum. Onu da laf arasında söyleyeyim. Yeşil alan, sarı alan, kırmızı alan diye üç alanımız var. Bu alanlar içinde kırmızı alan gerçekten ölümcül, hayati tehlikesi olan hastaları kırmızı olarak
şimdi
koruyoruz.
Şimdi hocam ben hastamı aldım, kalp krizi geçirdiğini düşünüyorum. Daldım acile. Bir hekime mi çıkıyor benim yolum direkt?
Evet. Şöyle ilk olarak bir hekim çıkıyor karşınıza. Bu hekimin görevi sizi sınıflamak.
Renk verecek.
Renk verecek. Bu renklerden kırmızı alan mesela bir kalp krizi, gerçekten ciddi bir kalp krizi şüphesi
ne
varsa
oluyor, pul mu veriyorlar ne oluyor?
Aynen yani? Bir elinize genellikle kağıt verilir. Farklı hastaneler farklı şey yapabilir.
Kırmızı renk varsa her yere girebilir.
Odalarını da ayırabiliyorlar, bekleme odalarını vesaire. Kırmızıyı zaten hiçbir şekilde bekletmeden aynen işleme alınıyor. Gerçek acil hastalar işte bu kırmızı alan hastalarıdır. Dolayısıyla hiçbir kural, sıra bilmem ne tanımadan bu kırmızı alan hastalarına zaten işlem yapılır.
Branş hekimi doktorlarda bunu koyarım 3 dakika içinde.
Çok daha bile kısa olabilir. Bir sonraki sarı alan. Burada mesela bir kesiğiniz olmuştur, kırığınız olmuştur vesaire. Bunlar da ikinci öncelikli
önemli
alanımız.
Önemli ama acil değil.
Evet.
Belki.
Bunlar da acil kategorisine alıyoruz. Bunların da kendi aralarında ayrımı var ama o kadar girmeyelim. Yeşil alanda kırmızı alan hayati, ölümcül tehlikeden bahsediyoruz. Yeşil alanda hızlı bir şekilde müdahale gerekiyor. Yoksa nedir işte bir kanamadan sorun olabilir. Sarı alanda. Yeşil alan ise, yeşil alan aslında açık konuşalım,
havuza
acil olmayan hastalar. Yani
ne
burada kimse alınmasın.
Çeviriyorsunuz?
Şimdi burada alınmamak yok. Biz Sağlık Bakanlığı olarak geri çevirmek diye bir şeyimiz yok. Ne yapıyoruz burada? Bu hastalarımıza da hizmet vermek için çalışıyoruz. Ama şunu bilsin ki bu hastalarımız, tabii herkes için kendisi en önemli hasta. Kendisi en acil vaka. Bu böyle. Çünkü biz kendi gözlerimizin için insan olmanın gereği olarak böyle hissediyoruz. Ama şunu bilin ki bu doktorlar alanlarında işte bu kadar yıllarca eğitimin üzerine bu sınıflamayı gerçekten yapabilecek bir hekimdeler. Ve çok büyük oranda doğru sınıflandırıyor hekimlerimiz. Baktığınız zaman yeşil alan olarak adlandırılan hastalar acil değildir. Bunu net bir şekilde söyleyeyim.
Mesai çıkışı.
Dolayısıyla
için
burada
hastalar.
Biz bu hastaları geri çevirmemek için yine de bakıyoruz. Ama bu şu demek. Bekleyeceksin.
Ne kadar
bekleyecek? Bunun aslında bir kuralı yok. Çünkü biz burada aslında bu vatandaşlarımıza bir çeşit hizmeti sunuyoruz. Ama öncelikle bizim o servisi, acil servisi kurma amacımız kırmızı ve sarı alan hastalar. Ama gece vakti imkanı yok vesairesi yok. Zaten bir sıkıntısı var. Bir baş ağrısı bile, bir kulak çınlaması bile bir insanı gerçekten şey yapabiliyor, çıldırtabiliyor, yorabiliyor. Ama ölümcül olmadığı sürece 24 saat diye bir şeyimiz var. 24 saat içinde ölüme götürebilecek şeyleri biz mesela acil kabul ediyoruz. Dolayısıyla yeşil alansa vatandaşlarımız bekleyecekler. Bu 1 saat, 2 saat, 3 saat dahi olabilir. Bunun hiçbir şekilde sınır koyamayız. Neden? O kaç tane kırmızı alan hastası geldiğine göre.
Aynı doktor işini bitirince mi buna bakacak anlamında?
Tabii. Fırsat oldukça aradan alacak demek. Dolayısıyla benim...
Aynı yani bir muhatap var. Kalp krizine de o bakıyor, boğaz ağrısına da o bakıyor.
Evet, bir değil tabii. Hastanelerimizde değişiyor. Hastanenin büyüklüğüne göre 14 hekimden işte 2 hekime, tek hekime düşen yerler de var. İlçelerin, işte ilçe devlet hastanelerinin farklı illerde farklı uygulamalar olabilir. Hmm. Ama 14 hekim olan da var, aralarında paylaşan da var, tek hekim olup hepsine yetişmeye çalışan da var. Ama mekanizma aynı. Önceliklendir ve önceliğe göre davran. Dolayısıyla kesinlikle acil serviste hastalarımızın bir sıra beklentisi olmasın. Peki onlara ne tavsiye ediyorum? Onlara tavsiyem şu: yeşil alan hastalarımız, zaten siz de bunu öngörebilirsiniz büyük oranda, randevuyla poliklinikten hizmet alsınlar. Çünkü bizim acil serviste sunduğumuz hizmetler çok sınırlı. Ben kendim birey olarak, tetkiklerimiz sınırlı, tedavi seçeneklerimiz sınırlı. Biz orada şuna bakıyoruz: ölmesin, ölmesin, ölmesin. Bunu sağlamaya çalışıyoruz sadece. Siz eğer bunu istiyorsanız ölmeyecek kadar
hizmet veririz size.
Biz bunu veriyoruz zaten. Çünkü asıl amacımız bu, hayati tehlikeyle ilgilenmek. Açık konuşuyorum burada. Dolayısıyla yeşil alan hastalarımız, ölümcül hayati tehlikesi olmayan ya da olabilecek gibi durmayan hastalarımız, mis gibi randevularını alarak gün içinde
birinci kalite hizmet,
birinci kalite hizmet alabilirler. Ve randevulu hizmet gerçekten en konforlu, en güzel hizmettir diye açıkçası ifade edeyim.
Hüseyin Hocam, çok teşekkür ediyoruz. Daha böyle biz sizle konuşurken 3-5 başlığımız daha vardı. Benim kafamda kurguladığım bir sürü senaryo vardı. Sizi sıkıştıracaktım aslında. Bu sorunu da çöz Hüseyin Hocam. Bunu nasıl çözeceksin diye, ama maalesef kaldık burada.
Her günümüz böyle geçiyor. Hazır idmanlıyız diyelim.
O zaman şöyle diyeyim Hüseyin Hocam. Biz sen söz almış olalım. İlk fırsatta bir program daha yapalım. Gene de teoriyi bitiremedik. Yani tamam, bürokratik bir tanım yaptık birinci bölüm. Evet. İkinci bölüm pratik çözümler söylediniz, sağ olsun. O randevuları nasıl bulacağız? Yeşil evet. alanlara nasıl gireceğiz? Acilde ne yap? Bunlar tamam da daha böyle bir senaryo üzerinde çalışmalıyız. İnşallah ilk fırsatta ben 3-5 tane daha senaryo hazırlayarak sizi sıkıştırmış olayım inşallah.
Tabii ki de. Ben son söz olarak burada şunu ifade etmek isterim. Gerçekten İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nde sizin her türlü geri bildiriminizi çok ciddiye alan bir ekip var. Ve biz her gün bunlarla, tüm mesaimiz bunlarla geçiyor. Ve de bunlardan nasıl bir vatandaşımızın ihtiyacınızı gideriz, İki biz buradaki hizmetlerimizin kalitesini nasıl arttırabiliriz diye canla başla, özveriyle çalışıyoruz. Bize güvenebiliriz.
Allah yardımcınız olsun diyoruz.
Allah razı olsun.
Kıymetli dinleyenlerimiz, bu haftaki program konuğumuz Doktor Hüseyin Küçük Ali idi. Kendisi İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nde Hasta Hakları, Şikayetleri ve Geri Bildirim Merkezi birim sorumlusu. Kendisiyle hasta hakları nelerdir, sorumlulukları nelerdir, hastalarımız sağlık kuruluşlarından nasıl daha iyi, daha kaliteli hizmet alır ve daha mutlu nasıl ayrılırlar gibi çok zor bir sorunun girişini yaptık. İnşallah pratik örneklere devam edeceğiz. Kendinize verdiği kıymetli bilgiler için teşekkür ediyoruz. Kalın sağlıcakla.
Ben teşekkür ederim.